Ayrım 11, sayfa 121. Ocak sonunda Luisa öldü. Bunun olacağını bilmemiz, ölümünü kabullenmemizi kolaylaştırmamıştı. Belediye başkanı ile karısı sanki bir gecede 10 yaş yaşlanmışlardı. Başkan, dünyanın şu halini görmeyeceği için şanslı olduğunu söylüyorum kendi kendime demişti. Ve ben de ona hak vermiştim. Ama ikimiz de buna tam olarak inanmıyorduk. Cenaze 5 gün sonra yapıldı. Çocukları götürmemizin doğru olmayacağını düşünerek Ellen'e benim yerine gitmesini söyledim. Ben de çocukları eski itfaiyenin arkasındaki ormana götürecektim. Şiddetli soğuklar yüzünden Almanlar yakacak çıra bulmaları için köylülerin 2 saatliğine ormana gitmesine izin veriyordu. Aslında orada pek bir şey bulacağımızı sanmıyordum. Karanlık bir örtünün altında kalan ağaçlardaki işe yarar dallar çoktan tükenmişti. Ama kasabadan, keder ve korkudan, Almanların ya da komşularımın gözlerini her an üzerimde hissetmekten kısa bir süreliğine de olsa kaçmak istiyordum. Soğuk ve sessiz bir öğle vaktiydi ve ufukta birkaç metreden fazla yükselemeyecek kadar yorgun görünen güneş, iskeleti andıran son ağaçların silüetlerinin arasından zayıf bir ışık yayıyordu. O öğlen benim yaptığım gibi manzaraya baksaydınız, dünyanın sonu mu yaklaşıyor diye merak edebilirdiniz. Son zamanlarda hep yaptığım gibi içimden kocamla konuşarak yürüdüm. Güçlü ol Edward, dayan, hayatta kal, bir gün kavuşacağımızı biliyorum. Edith ve Mimi ilk önce buz kesmiş yaprakları hışırdatarak yanımda sessizce yürüdüler. Ama sonra ormana vardığımızda çocuksu bir dürtüyle çürük ağaç gövdelerine doğru el ele tutuşup kıkırdayarak hoplaya zıplaya koşmaya başladıklarında ben de onları izledim. Ayakkabıları zarar görecek, etekleri çamura batacaktı ama böyle küçük bir avuntudan onları mahrum bırakamazdım. Seslerin zihnimdeki hiç susmayan uğultuyu bastırmasını dileyerek eğilip birkaç ince dalı sepetime koydum. Tekrar doğrulduğumda onu gördüm. Açık alanda, omzunda tüfeğiyle adamlarından biriyle konuşuyordu. Kızların sesini duyunca döndü. O sırada Edith çığlığı basıp hızla yanıma koştu ve gözlerinden yansıyan dehşetle koluma yapıştı. Arkadaşının her akşam restorana gelen bir adamdan neden bu kadar korktuğunu anlamaya çalışan Mimi'nin ise kafası karışmıştı. ''Ağlama Edith, bize zarar vermeyecek, lütfen ağlama.'' Bizi izlediğini görüyordum. Kızı bacaklarımdan uzaklaştırıp onunla konuşmak için eğildim. ''O her gün bize gelen komutan. Akşam yemeği için şimdi onunla konuşacağım. Sen burada kal ve Mimi ile oyna. Ben iyiyim. Bak gördün mü?'' Onu Mimi'nin yanına yollamaya çalışırken küçük kız titriyordu. ''Gidin ve şurada oynayın biraz. Komutanla konuşacağım. Sepetimi de alın ve yakmak için çıra arayın. Kötü bir şey olmayacak, söz veriyorum.'' Kızı güçlükle ikna ettikten sonra komutanın yanına gittim. Yanındaki subay kısık sesle bir şey söyledi ve şalımı omuzlarıma sarıp kollarımı göğsümde birleştirerek komutanın adamı yollamasını bekledim. Komutan boş gökyüzüne bakıp avlanabileceğimizi düşündük dedi. Birkaç kuş bulabileceğimizi sanmıştık. Artık buralarda kuş kalmadı dedim. Hepsi çoktan gitti. Çok akıllıca. Uzaktan top ateşlerinin patlamasını belli belirsiz bir şekilde duyuyorduk. Soluduğumuz havayı bir şekilde daraltıyordu bu. O fahişenin çocuğu mu? Komutan omzundaki tüfeği düzeltip bir sigara yaktı. Kızların çürük bir ağaç gövdesinin yanında durduğu tarafa dönüp baktım. Lillian'ın çocuğu. Evet, bizim yanımızda kalıyor. Komutan kızı yakından incelerken ne düşündüğünü çözememiştim. O küçük bir kız dedim. Neler olduğuna bir anlam veremiyor. Haklısın, sadece masum bir çocuk. Evet, bu dünyada masum çocuklar var. Komutan bana sert bir bakış atınca bakışlarımı kaçırmak zorunda kaldım. Komutan, sizden bir iyilik isteyeceğim. İyilik mi? Kocam Arden'deki kampa götürülmüş. Bu bilgiyi nereden aldığını sormamam gerekiyor, öyle mi? Bana bakışlarından hiçbir şey çıkartamıyordum. Düşüncelerine dair hiçbir ipucu yoktu. Nefesimi içime çektim. Düşündüm de, acaba ona yardım edebilir misiniz? İyi bir adamdır. Bildiğiniz gibi o bir sanatçı, asker değil. Ona bir mesaj iletmemi mi istiyorsun? Onu kurtarmanızı istiyorum. Komutan bir kaşını kaldırdı. Bana arkadaşmışız gibi davranıyorsunuz. Size yalvarırım. Lütfen kocama yardım edin. O yerlerde neler yaşadığını biliyorum. Hayatta kalma şansının çok az olduğunu da. Komutan konuşmayınca ben de devam ettim. Son bir saattir zihnimde tekrarlayıp durduğum sözlerdi bunlar. Hayatını sanatın, güzelliğin peşinde koşarak geçirdi. Barışçıl bir adamdır, tam bir centilmendir. resimden, danstan, yiyip içmekten başka bir şey bilmez. Bir Alman için onun ölü ya da diri olmasının bir önemi yok. Diğer subayların gittiğinden emin olmak istercesine çıplak ağaçların arasından etrafa bakındı ve sonra sigarasından bir nefes daha çekti. Benden böyle bir şey istemekle büyük bir riske giriyorsun. Almanlarla işbirliği yaptığını inandıkları bir kadına kasabalıların nasıl davrandığını gördün. Onlar işbirliği yapmasam da bunu yaptığıma inanıyor. Otelimizde yemek yemeniz bile vatan haini olmam için yeterli bir sebep. Buna bir de düşmanla dans etmek eklendi. Şimdi şaşırma sırası bendeydi. Daha önce de söylemiştim madam. Bu kasabada olan her şeyden haberim var. Sessizce bekleyip ufka baktık. Uzaklardaki bir patlama ayağımızın altındaki toprağı hafifçe sarsmıştı. Kızlar da gürültüyü hissetmiş, ayakkabılarının altına bakıyorlardı. Komutan sigarasından son bir nefes çekip izmariti ayakkabısıyla ezdi. Şöyle de bir gerçek var, zeki bir kadınsın. İnsan doğasını da anladığını düşünüyorum. Bana seni yargılamadan infaz edebilecek bir düşman askeri gibi davranıyorsun. Ancak bu gerçeği göz ardı etmemi beklemen bir yana, sana düşmanıma yardım etmemi bekliyorsun. Yutkundum. Çünkü sizi yalnızca düşman olarak görmüyorum. Komutan bir şey söylemeden bekledi. Bazen yalnızca iki birey olduğumuzu siz söylemiştiniz. Sessiz kalması cesaretimi arttırmıştı. Daha da alçak sesle konuşmaya devam ettim. Güçlü bir adam olduğunuzu biliyorum. Nüfus sahibisiniz. Serbest bırakılmasını söylerseniz bırakılacaktır. Lütfen. Ne istediğinin farkında değilsin. Orada kalırsa ölür. Gözlerinde belli belirsiz bir titreşme oldu. Bir centilmen olduğunuzu biliyorum. Eğitimlisiniz. Sanata değer veriyorsunuz. Elbette hayran olduğunuz bir sanatçıyı... Sesim gittikçe kayboldu. Bir adım attım ve elimi uzatıp koluna dokundum. Komutan, lütfen. Sizden başka bir şey istemiyorum. Sadece bunun için yalvarıyorum. Lütfen, lütfen bana yardım edin. Çok ciddi görünüyordu. Sonra beklenmedik bir şey yaptı. Elini uzatıp bir tutam saçı yüzümden çekti. Bir süredir hayal ettiği bir şeymiş gibi nazik, dalgın bir tavırla yapmıştı bunu. Şaşkınlığımı gizleyip kımıldamadan durdum. Sophie, resmi size vereceğim dedim. O çok beğendiğiniz resmi. Komutan elini indirdi ve derin bir iç geçirip döndü. O gerçekten de sahip olduğum en değerli şey. Evine git Madame Lefer. Göğsümde hafif bir korku belirdi. Ne yapmalıyım? Eve git. Çocukları al ve eve git. Ne isterseniz yaparım. Kocamı özgürlüğüne kavuşturursanız istediğiniz her şeyi yaparım. Sesim ormanda yankılandı. Edward'ın tek şansının elimden kayıp gittiğini hissediyordum. Komutan uzaklaşıyordu. Ne dediğimi duydunuz mu? Diye seslendim. O anda öfkeli bir yüz ifadesiyle döndü. Bana yaklaşıp yüzü benimkinden ancak birkaç santim uzaktayken durdu. Nefesini yüzümde hissedebiliyordum. Arkada bekleyen kızların endişelendiğini biliyordum ancak korkumu belli etmemeliydim. Bana baktı ve çok kısık bir sesle konuştu. Sophie. Arkasına dönüp baktı. Sophie, neredeyse 3 yıldır karımı görmedim. Ben de kocamı 2 yıldır görmedim. Bana ne teklif ettiğini anlamış olmalısın. Yüzüme bakmaya kararlıymış gibi sırtını bana döndü. Yutkundum. Size o resmi vermeyi teklif ediyorum komutan. Çenesi seyirmeye başladı. Sağ omzumun ötesinde bir yere gözlerini dikti ve sonra yine yürümeye başladı. Madam, sen ya çok aptalsın ya da çok... Feda ettiğim şey kocamın özgürlüğünü satın alabilir mi? Bu onun özgür kalması için yeterli olacak mı? Yapmak istemediği bir şeyi ona zorla yaptırıyormuşum gibi kederle döndü. Gözlerini çizmelerine dikti. Sonra bana doğru 2 adım attı. Söylediklerini başka kimsenin duyamayacağı kadar yakınıma geldi. Yarın gece, barakaya gel. Oteldeki işini bitirdikten sonra. Meydandan gitmek yerine el ele tutuşup patikadan yürüdük. Le Coq Rouge'a vardığımızda eteklerimiz çamur içinde kalmıştı. Almanların güvercin vuramadıkları için bu kadar kızgın olduklarına onları inandırsam da kızlar pek konuşmuyordu. Onlara içmeleri için sıcak bir şeyler yaptım ve odama gidip kapıyı örttüm. Yatağıma uzanıp ışığı engellemek için ellerimi gözlerimin üzerine koydum. Yarım saat kadar öylece uzandım. Sonra kalktım ve mavi yün elbisemi gardıroptan çıkarıp yatağa serdim. Edward, o elbiseyi giydiğimde bir öğretmene benzediğimi söyler ama bunu öğretmen olmak harika bir şeymiş gibi ifade ederdi. Çamurlu gri elbisemi çıkarıp yere bıraktım. Çamura batmış kalın astarı da çıkardım. Şimdi yalnızca jüpon ve kombinezonumla kalmıştım. Korsemi, sonra da iç çamaşırlarımı çıkardım. Oda soğuktu ama umurumda değildi. Aynanın karşısına geçtim. Aylardır vücuduma bakmamıştım. Bakmama gerek kalmamıştı. Şimdi lekeli aynanın karşısında duran vücut sanki başka birine aitti. Eski halimin yarısı kadardım. Memelerim sarkıp küçülmüştü ve eskisi gibi diri değillerdi. Kalçam da eriyip gitmişti. Çok zayıflamıştım ve tenimin altından kemiklerim görünüyordu. Köprücük kemiğim, omuzlarım ve kaburgalarım ortaya çıkmıştı. Bir zamanlar ışıl ışıl olan saçlarım şimdi mattı. Aynaya biraz daha yaklaştım ve yüzümü inceledim. Gözlerimin altında gölgeler, kaşlarımın arasında hafif bir çizgi oluşmuştu. Ürperdim ama bu soğuktan değildi. Edward'ın 2 yıl önce ardında bıraktığı kadını düşündüm. Belimi kavrayan elinin, boynumdaki dudaklarının dokunuşunu düşündüm ve gözlerimi kapattım. Edward'ın günlerdir morali bozuktu. Bir masanın etrafına oturmuş 3 kadın resmi üzerinde çalışıyordu ve istediği gibi olmuyordu. Her pozisyon için ona poz veriyordum ve karşımda somurtup surat asmasını izliyordum. Bir an öyle sinirlendi ki paletini yere fırlatıp ellerini saçlarında gezdirerek kendine lanet okudu. ''Haydi biraz hava alalım.'' dedim yerimden doğrularak. Aynı pozisyonda oturmaktan yorulmuştum ama bunu ona söylemeye cesaretim yoktu. ''Hava almak falan istemiyorum.'' ''Edward, şu ruh haliyle hiçbir sonuç alamayacaksın. Birlikte 20 dakika yürüyelim. Haydi gel.'' Paltomu alıp boynuma bir şal sardım ve kapıda bekledim. Edward paltosuna uzanırken işimin yerde kalmasından hoşlanmıyorum diye homurdandı. Huysuzlanmasını aldırmıyordum, artık alışmıştım. Edward'ın işi yolunda gittiğinde dünyanın en tatlı, en neşeli adamı olur, her şeyin güzel yanını görürdü. Kötü gittiğinde ise küçük evimiz karanlık bir bulutun altına girmiş gibi olurdu. Evliliğimizin ilk aylarında suçu kendimde arar, onu neşelendirmem gerektiğini düşünürdüm. Ama La Roche'da ya da Latin Quartier'deki barlarda diğer sanatçıların sohbetlerini dinledikçe hepsinin böyle inişli çıkışlı hayatlar sürdüğünü görmüştüm. Bir işi başarıyla bitirdiklerinde ya da eserleri satıldığında mutlu oluyor, bocalayıp bir işe fazlaca zaman harcadıklarında ya da iğneleyici bir eleştiri aldıklarındaysa moralleri bozuluyordu. Bu ruh hallerine mevsim geçişleri gibi alışıp uyum sağlamak gerekiyordu. Ben de onu her zaman alttan alamıyordum. Edward, Sufle Caddesi'nde boyunca homurdandı. Çok sinirliydi. Niye yürüdüğümüzü, neden onu rahat bırakmadığımı anlayamıyordu. Ben de onu anlayamıyordum. Nasıl bir baskı altında olduğunu bilmiyordum. Weber ve Purman'ın Palais Royal yakınlarındaki galerilerin aranan adamı olmuştu ve tek başlarına sergi açma teklifi alıyorlardı. Söylentilere bakılırsa Monsieur Matisse onların çalışmasını Edward'ınkine tercih etmekteydi. Bunun önemli olmadığına ona inandırmaya çalışsam da benim fikrimin bir önemi yokmuş gibi elini sallamıştı. Edward nehir kıyısına varıncaya kadar hiç susmamıştı ama benim de artık sabrım taşmıştı. Tamam dedim ve kolundan çıktım. Ben sadece cahil bir tezgahtarım. Sanatsal endişelerini nasıl anlayabilirim ki? Ben sadece giysilerini yıkayıp her yerim ağrıyana kadar sana modellik yapıyorum ve sen kara kaleminle oynarken cimri gibi görünmek istemediğin insanlardan para topluyorum. Evet Edward, şimdi seni kendinle baş başa bırakıyorum. Belki yokluğum seni biraz hoşnut eder. Sen kıyısından aşağıya doğru sert adımlarla ilerledim. Birkaç dakika sonra Edward bana yetişti. Affedersin. Ciddi bir ifadeyle yürümeye devam ettim. Kızma Sophie, keyfim kaçtı işte. Ama bu yüzden benim de keyfimi kaçırman gerekmiyor. Sana yardım etmeye çalışıyordum yalnızca. Biliyorum, biliyorum. Bak biraz yavaşla lütfen. Yavaşla ve nezaketsiz kocanla birlikte yürü. Edward kolunu uzattı. Yüzünde yumuşak, affedilmeyi bekleyen bir ifade vardı. Ona karşı gelemeyeceğimi biliyordu. Ona bakıp koluna girdim ve bir süre hiç konuşmadan yürüdük. Elini benim elime koyunca buz gibi olduklarını fark etti. Eldivenlerin. Unuttum. Şapkan nerede peki, donuyorsun? Kışlık şapkam olmadığını biliyorsun. Kadife şapkamı da güveler yedi ve şu anda yamalayacak vaktim yok. Durdu. Yamalı şapka takamazsın. Bence çok güzel bir şapka ama uğraşacak vaktim olmadı. Zamanımı sen kıyısında ihtiyacı olan malzemeleri arayıp borcunu ödemek için para toplarken harcadığımı söylemedim elbette. Paris'in en büyük şapkacı dükkanlarından birinin önünde duruyorduk. Dükkanı görür görmez ikimiz de durduk. Edward, gel dedi. Saçmalama. Bana karşı çıkma. Çabuk sinirlendiğimi biliyorsun. Kolumdan tutup karşı çıkmama izin vermeden beni dükkana soktu. Kapı arkamızdan kapanırken zil çaldı ve huşu içinde etrafımı incelemeye başladım. kocaman yaldızlı aynalardan yansıyan duvarlardaki raflarda ve tezgahların üzerinde o güne dek gördüğüm en güzel şapkalar duruyordu. Siyah ve parlak kırmızı renklerde, kenarları kürk ya da dantellerle süslü, çok hoş, çeşit çeşit şapkalar. Kapı açıldığında incecik floşlar dalgalanmıştı. O da kuru gül kokuyordu. Arka taraftan çıkan kadın saten kumaştan dar bir etek giymişti. Paris sokaklarında görebileceğiniz son moda kıyafetler bunlardı. Size nasıl yardım edebilirim? Dükkandaki adamın gözleri üzerimdeki 3 yıllık paltoma ve rüzgarda dağılan saçlarıma kaydı. Karımın bir şapkaya ihtiyacı var. Ona engel olmaya çalıştım. Bana şapka almak istiyorsa biraz indirim yaptırabileceğimiz La Femme Marché'ye gidebileceğimizi söylemek istiyordum. Bu dükkanın benim gibi kadınları aşan bir terzi dükkanı olduğundan haberi yoktu. Edouard, ben... Çok özel bir şapka. Elbette beyefendi. Tercih ettiğiniz bir model var mı? Şunu gibi bir şey. Siyah filoşla süslü, geniş, koyu kırmızı kenarlı, kocaman şapkayı işaret etti. Siperliğinde siyaha boyalı tavus kuşu tüyü vardı. Edouard, ciddi olamazsın, diye mırıldandım. Ama kadın şapkayı dikkatle yerinden çıkardı ve ben hayretle Edouard'a bakarken saçlarımı arkaya atıp şapkayı kafama yerleştirdi. Madame şalını çıkartırsa çok daha güzel görünür. Beni aynanın karşısına geçirdi ve şalımı altın simden yapılmış gibi özenle boynumdan çıkardı. Dokunuşunu neredeyse hissetmemiştim bile. Şapka yüzümü tamamen değiştirmişti. Hayatımda ilk defa hizmet ettiğim kadınlara benzemiştim. Kocanız bu işi biliyor, dedi kadın. Edouard da mutlu bir ifadeyle işte oldu, dedi. Edouard onu bir kenara çekip kısık ve ürkek bir sesle etikete baksana, 3 resim parası, dedim. Umurumda değil, o şapkayı almak istiyorum. Ama sonra kendine de bana da kızacaksın. Paranı malzemelere, kanvasa harcamalısın. Bu bana göre değil. Edouard sözümü bölüp kadına döndü. Alıyoruz. Kadın yardımcısına bir kutu getirmesini söylediğinde Edouard da bana döndü. Elini hafifçe boynumda gezdirip aynada gözlerime baktı. Sonra şapka yana yatarken başını eğdi ve boynumun omzumla birleştiği noktaya bir öpücük kondurdu. Dudaklarını orada o kadar uzun süre tuttu ki kızardım. Diğer iki kadın da şaşkınlık içinde bakışlarını kaçırıp başka şeylerle meşgullermiş gibi yaptılar. Bakışlarımı bir yere odaklamadan başımı kaldırdığımda Edouard beni hala aynadan izliyordu. ''Bu sensin Sophie,'' dedi yumuşak bir sesle. ''Sen.'' O şapka hala Paris'teki dairemizde duruyordu. Yani milyonlarca kilometre uzaktaydı. Ben de hayallerden sıyrılıp başımı kaldırdım. Aynadan uzaklaştım ve mavi yün elbiseyi giydim. O akşam bütün Alman askerleri gittikten sonra Ellen'e aklımdan geçenleri söyledim. Restoranda yerleri süpürüp artıkları topluyorduk. Aslında pek bir şey kaldığı söylenemezdi. Bugünlerde Almanlar ufacık bir kırıntıyı bile kapıyordu. Azalan malzemeler yüzünden herkes yiyecek bir şeylere muhtaçtı. Elimde süpürgeyle durup biraz ara vermesini söyledim. Sonra ormana yaptığım yürüyüşü, komutandan ne istediğimi ve onun da karşılığında benden ne istediğini anlattım. Ellen'in benzi attı. Kabul etmedin değil mi? Bir cevap vermedim. Ah Tanrı'ya şükür. Ellen ellerini yanaklarına koyup başını iki yana salladı. Tanrı'ya şükür seni kötü emellerine alet edemeyecek. Ama bu gitmeyeceğim anlamına gelmiyor. Ablam hemen masaya çöktü ve bir süre sonra ben de karşısındaki sandalyeye oturdum. Biraz düşündükten sonra ellerimi tuttu. Sophie, korktuğunu biliyorum ama söylediğin şeyin anlamını bir düşün. Lillian'a yapılanları anımsa gerçekten kendini bir Alman'a sunacak mısın? Ben böyle bir söz vermedim. Ellen bana baktı. Bence komutan kendince onurlu bir adam. Hem belki beni istemez. Bunu açık açık söylemedi. Ah, bu kadar saf olma. Ellen ellerini havaya kaldırdı. Komutan masum bir adamı vurdu. Ufacık bir kabahat işledi diye kendi adamlarından birinin kafasını duvara çarptı. Kaldığı yere tek başına mı gideceksin? Bunu yapamazsın. Bir düşün. Bundan başka bir şey düşündüğümü söyleyemem zaten. Komutan benden hoşlanıyor. Kendince bana saygı duyuyor. Bunu yapmazsam Edouard büyük ihtimalle ölecek. Öyle yerlerde ne olduğunu biliyorsun. Belediye başkanı şimdiye kadar çoktan ölmüş olabileceğini düşünüyor. Ellen masaya eğilip ısrarcı bir sesle, Sophie, komutanın onurlu davranacağından emin olamazsın. O bir Alman. Sözlerine neden inanasın ki? Onunla yatarsın ama karşılığında eline hiçbir şey geçmeyebilir, dedi. Ablamı hiç bu kadar kızgın görmemiştim. Gidip onunla konuşmalıyım. Başka yolu yok. bu olay duyulursa Eduard seni istemez. Birbirimize baktık. Bunu ondan gizleyebileceğini mi sanıyorsun? Yapamazsın. Sen dürüst bir kadınsın. Gizlemeye çalışsan da kasabalılar bir şekilde ona söylemez mi? Ablam haklıydı. Ellen başını eğip ellerine baktı. Sonra ayağa kalktı ve kendine bir bardak su doldurdu. Bana iki defa bakıp suyunu yavaş yavaş içti ve sessizlik uzayınca beni onaylamadığını, üstü kapalı biçimde beni sorguladığını hissedince öfkelendim. Bunu rahat rahat yapacağımı mı sanıyorsun? Bilmiyorum dedi. Seni son zamanlarda tanıyamıyorum. Sanki suratıma tokat yemiştim. Ablamla birbirimize bakarken aramızda bir şeylerin değiştiğini hissediyordum. Kimse sizinle öz ablanız gibi tartışamazdı. Başka kimse en savunmasız yanlarınızı bilmez ve zor anlarınızda merhametsizce sizi en zayıf noktanızdan vurmazdı. Komutanla dans etmem aramızı bozmuştu ve şimdi de aramızda hiç sınır kalmadığını hissediyordum. Peki dedim. O halde şuna yanıt ver Ellen. Jean-Michel'i kurtarman için tek şansın bu olsa ne yapardın? Sonunda tereddüt ettiğini gördüm. Bu bir ölüm kalım meselesi. Onu kurtarmak için ne yapardın? Ona karşı tarifi olmayan hisler beslediğini biliyorum. Ellen dudaklarını ısırıp kapkara pencereye döndü. Her şey tamamen ters tepebilir. Hayır. Buna inan, düşünmeden hareket etmek senin doğanda var. Üstelik belirsiz olan yalnızca senin geleceğin değil. O anda ayağa kalktım. Ablamın yanına gitmek istiyordum. Yanına çöküp ona sarılmak, her şeyin düzeleceğini, hepimizin güvende olacağımızı söylemek istiyordum. Ama yüz ifadesinden aramızda söylenecek bir şey kalmadığını anladım. Ben de eteğimi düzeltip elimle süpürgeyle mutfak kapısına yürüdüm.